Ayrım 19.
Artık çeyenlerinde, CEO'larında çarpışmayı sürdürmeyi istekleri kalmamıştı. Ama her şeye karşın Forsyth'ın kolcularını da orada çalıların arasında 8 gün kuşatılmış bir durumda tuttular. Kolcular ölen atlarını yemek, su için kumları kazmak zorunda kaldılar. 8. gün bir bölük asker yardıma geldiği zaman Kızılderililer adayı saran pis kokuyu terk etmeye çoktan hazırdılar. Beyazlar bu savaşın epey şamatasını çıkardılar. Orada ölen genç teğmen Frederick Beecher'ın adına Beecher Adası Savaşı dediler o günkü çarpışmaya. Savaş artıkları yüzlerce Kızılderili geberttiklerini söyleyerek her gittikleri yerde şişindiler. Gerçekten de ölen Kızılderililerin sayısı 30'u geçmediği halde Gagaburun'un önümü sayıya vurulamayacak kadar büyük bir kayıptı. O günkü çarpışmayı her zaman Gagaburun'un öldürüldüğü çarpışma olarak hatırlayacaklardı. Kuşatmayı terk ettikten sonra Çeyenlerin büyük bir çoğunluğu güneye ilerlemeye koyuldu. Artık askerler her yerde onları aramaktaydı. Hayatta kalmak için tek umutları Arkansas'ın güneyindeki akrabalarındaydı. Kara kazanı yenik düşmüş bir ihtiyar olarak görüyorlardı gerçi ama gene de hayattaydı ve güneyli Çeyenlerin reisiydi. Hiç şüphe yok ki kızgın bir ayıya benzeyen asker reisi Sheridan'ın Arkansas'ın güneyine bir kış seferi planladığından habersizdiler. Sheridan, soğuk ayların karları bastırdığında Custer ile onun atlı askerlerinde çoğu anlaşma koşullarına tamamıyla uymuş bulunan vahşi Kızılderililerin köylerini ortadan kaldırmaya gönderecekti. Sheridan'ın gözünde ateş edildiği zaman karşı koyan her Kızılderili bir vahşiydi. Güzün, Kara Kazan, Antilop Dağları'nın 40 mil doğusunda Washita Irmağı üzerinde bir köy kurdu. Gençler Kansas'tan çekilip geri geldiklerinde maceracı yollara saptıkları için onları şiddetle eleştirdi. Ama gene de bağışlayıcı bir baba edasıyla çetesine yeniden kabul etti onları. Kasım ayında askerlerin gelmekte olduğu yolunda bir takım söylentiler işitildiğinde küçük kaftan ve iki Arapa önderiyle birlikte Washita Vadisi'nden güneye doğru Arkansas'ın güneyindeki yeni temsilciliklerinin karargahı olan Cobb Kalesi'ne 100 millik bir yolculuk yaptı. Kalenin komutanı General Williams B. Hazen'dı. Yazın yaptıkları ziyaretlerde Çeyenler ve Arapalar dost ve içten bulmuşlardı generali. Gene de bu ciddi durumda bile Hazen yumuşaklık göstermedi. Kara Kazan 180 çadırıyla Cobb Kalesi yakınlarına sığınmak için izin istediğinde geri çevirdi onu. Çeyenlerle Arapoların Kiowa ve Comanche köylerine katılma isteklerini de geri çevirdi. Kara Kazan'a eğer temsilcileri köylerine döner ve oradaki gençlerini dizginlerlerse kendilerine herhangi bir saldırıda bulunmayacağı yolunda güvence verdi. Konuklarına bir miktar şeker, kahve, tütün sunduktan sonra onları büyük bir olasılıkla bir daha hiç görmeyeceğini bilerek geri gönderdi. Sheridan'ın savaş planlarından tamamıyla haberliydi. Hayal kırıklığına uğrayan reisler şiddetli bir tipiye dönüşen kuru bir kuzey rüzgarı altında köylerinin yolunu tuttular. 26 Kasım gecesi vardılar köylerine. Uzun yolculuktan yorgun olmasına karşın Kara Kazan kabilenin önderlerini hemen toplantıya çağırdı. George Bent orada değildi. Karısını yani Kara Kazan'ın yeğenini de yanına alarak William Bent'in Colorado'daki çiftliğine gitmişti. Kara Kazan kabilesinin üyelerine bu kez kum deresinde olduğu gibi şaşkınlığa kapılmamaları gerektiğini anlattı. Askerlerin gelmelerini bekleyeceğine bir temsilci kuruluyla birlikte askerleri karşılayacak ve onları Çeyen köylerinin barış içinde yaşamaya devam ettiklerini inandırmaya çalışacaktı. Kar tabakası bir hayli derindi ve hala lapa lapa yağıyordu kar. Ama bulutlar gökyüzünden çekilir çekilmez askerleri karşılamaya çıkacaklardı. Kara Kazan o gece çok geç yattığı halde sabahleyin her zamanki gibi şafakla birlikte uyandı. Çadırının önüne çıktı, bulutlar çekip gitmişti, gökyüzü dupduruydu. Washita Vadisi'ni yüklü bir sis tabakası sarmıştı. Ama ırmağın öte yanındaki dağların karla kaplı olduğunu görebiliyordu Kara Kazan. Sonra ansızın bir kadın çığlığı duydu. Kadının sesi yaklaştıkça daha iyi seçiliyordu. Askerler, askerler diye haykırıyordu kadıncağız. Kara Kazan içgüdüsel bir tepkiyle hemen çadırına tüfeğini almaya daldı. yeniden dışarı çıkıncaya kadar geçen birkaç saniye içinde ne yapması gerektiğini kararlaştırmıştı. Bütün kampı ayağa kaldıracak ve herkesin kaçmasını sağlayacaktı. Kum deresi olayı tekrarlanmamalıydı. Askerleri tek başına karşılayarak konuşacaktı onlarla. Tüfeğini havaya kaldırarak tetiğe bastı. Silah atıldığını duyan bütün bir köy uyandı o saat. Kara kazan herkese atlara binip gitmeleri için komutlar yağdırırken karısı atını çözüp ona getirdi. Bir an önce atına binip askerleri karşılamaya hazırlanıyordu ki sis tabakasının içinde duyulan bir boru sesini bir takım komutlar ve askerlerin saldırı haykırışları izledi. Yerler karla kaplı olduğundan nanların gürültüsü yoktu. Yalnızca bir takım madeni sesler, vahşi haykırmalar ve her bir yandan boru sesleri işitiliyordu. Custer, kara karşın askeri bandosunu da getirmiş ve saldırıya eşlik etmesi için Gary Owen'ı çalmalarını emretmişti. Kara kazan askerlerin ırmağın sığ geçit yerinden atlarıyla geleceklerini ummuştu. Oysa dört bir yandan sesin içerisinden saldırıyorlardı. Saldırıya geçmiş bulunan dört bölüğü nasıl karşılayabilir, onlarla nasıl konuşabilirdi barıştan? İşte gene kum deresi tekrarlanıyordu. Karısına uzandı, kaldırıp atının terkisini aldı ve kamçıladı atı. Karısı da kara kazanın yanı başında yaşamıştı kum deresini. Şimdi hep aynı karabasını gören acılı düşler gibi gene yağmur gibi yağan kurşunlardan kaçıyorlardı. Ağır mavi ceketler ve kürklü küpleriyle delicesine saldıran süvarileri gördüklerinde ırmağın sığ geçit yerine varmak üzereydiler. Kara kazan atını yavaşlattı ve barış işareti olarak elini kaldırdı. O anda karnına bir kurşun yedi. Atı köstekledi. Başka bir kurşun sırtına saplandı. Irmağın kıyısına karların içine yığıldı. Bunu izleyen kurşunlar karısını da yanına yıktı. Atları da aldı başını gitti. Süvariler ırmağın geçit yerine daldılar, ölü gövdelerini çamur içinde bırakarak kara kazanla karısının üzerinden geçtiler atlarıyla. Custer'ın Sherman'dan aldığı emirler açıktı. Antilop dağları yönüne güneye ilerlemek, oradan düşman kabilelerini muhtemel kışlağı olan Washita ırmağına yönelmek, köyleri yakıp yıkmak, atlarını kaçırmak, bütün savaşçıları asmak ya da öldürmek ve bütün kadınlarla çocukları alıp getirmek. Custer'ın askerleri birkaç dakika içerisinde yok ettiler Kara Kazan'ın köyünü. Ardından yüzlerce atı tüfekle acımaksızın vurdular. Savaşçıları asmak ya da öldürmek için onları ihtiyarlardan, kadınlardan ve çocuklardan ayırmak gerekiyordu. Bu iş hem çok vakitlerini alıyordu süvarilerin hem de fazlasıyla tehlikeliydi. Ayrım yapmaksızın öldürmeyi çok daha verimli ve emin buldular. 103 çeyen öldürdüler. Oysa bunlardan yalnızca 11'i savaşçıydı. Ayrıca 53 kadın ve çocuk ele geçirdiler. Bu kez bütün bir vadide yankılanan top atışları yakınlardaki köylerinden dışarı uğrattı bir takım Aropaları. Bir geri çekilme hareketi içerisinde Cheyenne'lere katıldılar. Bir grup Aropa, binbaşı Joel Elliot komutasındaki 18 askeri ablukaya aldı ve hepsini öldürdü. Öğleye doğru ırmağın daha güneyindeki Kiovaların ve Comanche'lerin de gelmekte oldukları görüldü. Custer çevre dağlarda durmadan sayısı artan savaşçılar görünce tutsaklarını toparladı ve ortalıkta görünmeyen binbaşı Elliot'ı aramaksızın kuzeye Canadian Irmağı üzerindeki geçici üssü Camp Supply'a doğru ilerletti askerlerini. Camp Supply'da General Sheridan büyük bir hız içerisinde Custer'ın zaferinin haberini beklemekteydi. Süvari alayının döndüğü haberini alır almaz bütün adamlarını dışarı çıkartarak resmi bir karşılama töreni düzenledi. Custer'ın askerleri zafer havaları çalan bandonun eşliğinde kara kazanın ve öldürdükleri öteki vahşilerin kafa derilerinin ellerinde sallayarak içeri girdiler. Sheridan Custer'ı yerine getirdiği verimli ve onurlu hizmetlerden ötürü herkesin önünde kutladı. General Sheridan vahşi kasaplara karşı elde edilen zafer hakkında verdiği raporunda ciğeri beş para etmez koca ihtiyar kara kazanı ortadan kaldırdığını bildiriyordu büyük bir övünçle. Arkasından da kara kazana askeri harekat başlamadan kaleye gelirse kendisini koruyacağını vaat ettiğini söylemeyi ihmal etmiyordu. Ama bu önerimi reddetti ve çarpışırken vurulup öldü diye açıkça yalan söylüyordu. Sheridan'ın Kızılderililer karşısında izlediği siyasete karşı bir protesto gösterisi olarak görevinden istifa etmiş bulunan uzun reis Winkop, Kara Kazan'ın ölüm haberini aldığında çok uzaklarda Philadelphia'daydı. Winkop'un eski dostunun ihanete uğradığını o saat anladı. Kara Kazan'ın çoğu zaman ölümcül bir güven duyduğu beyazların elinde can verdiğinden beyazların onun kafa derisini yüzdüklerinden hiç kuşkusu yoktu. Kara Kazan'ı tanıyan ve seven başka beyazlar da karşı çıktılar Sheridan'ın siyasetine. Ama Sheridan onları, erkekleri, kadınları, çocukları acımaksızın öldüren vahşilerin destekçileri, suç ortakları, iyi ve sofu vaizler sözleriyle küçümsedi. Büyük savaşçı Sherman, Sheridan'ın izlediği siyaseti desteklemesine ve düşman Kızılderilileri öldürmeye devam etmesini salık vermesine karşın, aynı zamanda dost Kızılderilileri beslenecekleri ve beyazların uygar kültürüne alışacakları kamplara yerleştirmesini de öğütledi. Bunun üzerine Sheridan'la Custer, Cobb Kalesi'ne giderek o bölgedeki 4 Kızılderili kabilesine ulaklar saldılar ve kaleye gelip barış anlaşması yapmazlarsa yakalanıp öldürüleceklerini bildirdiler. Hatta dost Kızılderili aramaya Custer kendisi gitti. Bu kır harekatına çıkarken elindeki Cheyenne tutsaklar arasından çekici bir genç kadını da yanına almayı unutmadı. Kadın hiç İngilizce bilmediği halde çevirmen olarak görevlendirilmişti. Aralık sonlarına doğru Kara Kazan'ın çetesinden arda kalanlar Cobb Kalesi'ne gelmeye başladılar. Custer bütün atlarını öldürdüğünden yürüyerek gelmek zorunda kalmışlardı. Artık kabilenin önderi durumunda bulunan küçük kaftan Sheridan'ın karşısına çıkarıldığında halkının açlıktan ölmek üzere olduğunu anlattı ayı kılıklı asker reise. Custer kışlık et yığınlarını yakmıştı bütünüyle. Washita boylarında tek bir yaban sığırı bulamamışlardı. Köydeki köpekleri yemek zorunda kalmışlardı. Sheridan küçük kaftanın bu sözlerine karşılık hep birlikte Cobb Kalesi'ne gelirler ve kayıtsız şartsız teslim olurlarsa Cheyenne'lerin iyi bir şekilde besleneceklerini bildirdi. Ve şimdi barış yapmanıza ve sonra ilk yaz gelince gene beyazları öldürmeye başlamanıza izin veremem diye ekledi. Tam bir barış yapmak istemiyorsanız geri dönebilirsiniz. Savaşarak hallederiz bu meseleyi o zaman. Küçük kaftan verebileceği sadece bir tek cevap olduğunu çok iyi biliyordu. Ne yapacağımızı söylemek size düşer dedi. Arabalardan sarı ayı da halkını Cobb Kalesi'ne getirmeye razı oldu. Birkaç gün sonra Tosavi teslim olan ilk Comanche çetesini getirdi. Sheridan'la tanıştırıldığında gözleri parıldadı. Tosavi'nin kendi adını söyledi ve kırık dökük iki İngilizce kelime ekledi. Tosavi, iyi Kızıldereli. İşte o zaman General Sheridan hiç unutulmayacak şu sözlerini söyledi. Gördüğüm tek iyi Kızıldereli ölü bir Kızılderilidir. O sırada bulunan teğmen Charles Nordstrom bu sözleri unutmayacak, geniş bir çevreye yayacak ve sonunda ünlü bir Amerikan özdeyişi çıkacaktı ortaya. İyi bir Kızılderili, ölü bir Kızılderilidir. O kış Cheyenne'ler, Arapalar, bazı Comanche'ler ve Kiowa'lar Cobb Kalesi'ndeki beyazların kendilerini verdikleriyle geçindiler. 1869 ilk yazında Birleşik Devletler Hükümeti Comanche'ler ve Kiowa'ları Silk Kalesi yakınlarında bir toprak parçasına, Cheyenne'lerle Arapaları da Camp Supply dolaylarındaki bir yere yerleştirmeyi kararlaştırdı. Köpek asker çetelerinden bazıları kuzeyde, Republican Irmağı üzerindeki kamplarında kalmışlar, Uzun Boğa'nın önderliği altındakilerse yiyecek almak ve sığınak bulmak amacıyla güneye inmişlerdi. Cheyenne'ler Cobb Kalesi'nden Camp Supply'a gitmek üzere Washita Irmağı boyunca ilerlerlerken, Küçük Kaftan'la Uzun Boğa arasında bir tartışma patlak verdi. Küçük Kaftan, Uzun Boğa'yı ve gençlerini askerlerle gereğinden fazla maraza çıkarmakla suçluyordu. Buna karşılık köpek askerlerin reisi de Küçük Kaftan'ı tıpkı Kara Kazan gibi güçsüz olmakla ve beyazların önünde boyun eğmekle suçladı. En sonunda Uzun Boğa, Cheyenne'lere ayrılan Arkansas'ın güneyindeki bereketsiz toprak parçasına yerleşmeyeceğini açıkladı. Cheyenne'lerin her zaman özgür bir halk olarak yaşadıklarını ileri sürdü. Kendilerine oturacakları yer bildirme hakkını kimden alıyordu beyazlar? Ya özgür yaşamalı ya da ölmeliydiler. Küçük Kaftan büyük bir öfke içerisinde Cheyenne'lerin bulunduğu toprak parçasını hemen terk etmelerini söyledi. Uzun Boğa ve onun köpek askerlerine. Terk etmezlerse beyazlara katılacak ve onlarla birlikte sürüp çıkaracaktı hepsini. Uzun Boğa onurlu bir edayla adamlarını alıp kuzeye gideceğini ve Kızıl Bulut'un siyularıyla birlikte beyazları Powder Irmağı bölgesinden sürüp atan kuzeyli çeyenlere katılacağını söyledi. Ve böylece kum derisinden sonra olduğu gibi güneyli çeyenler gene bölündüler. Yaklaşık olarak 200 köpek asker savaşçısı aileleriyle birlikte Uzun Boğa'nın önderliğinde kuzeye doğru yola çıktılar. Mayıs ayında bütün bir kışı Republican Irmağı boylarında geçiren çetelere katıldılar. Kızılderililer, Powder Irmağı bölgesinde yapacakları uzun ve tehlikeli yürüyüşe hazırlandıkları sıralarda Sheridan onları arayıp bulmaları ve ortadan kaldırmaları için General Eugene A. Carr komutasında bir süvari birliği gönderdi. Carr'ın askerleri köpek askerlerin kampının yerini keşfeder keşfetmez Custer'ın Kara Kazan'ı köyüne saldırdığı kuvvetten hiç de aşağı sayılmayacak bir kuvvetle saldırdılar. Ne ki bu kez bir grup savaşçı kendi canlarını feda ederek saldırıyı geciktirdiler. Böylece kadınların ve çocukların ele geçmesini önlediler. Kızılderililer küçük gruplara ayrılarak Carr'ın takip mangalarının elinden kurtulmayı başardılar. Birkaç gün sonra Uzun Boğa savaşçıları yeniden bir araya getirdi ve onları dumanlı tepeler üzerine bir intikam saldırısına geçirtti. Nefret ettikleri demiryolu boyunca 2 mil kadar yol aldıktan sonra küçük yerleşme merkezlerine hücum ettiler. Oralarda yaşayan beyazları en azından askerlerin Kızılderilileri öldürürken gösterdikleri acımasızlıkla öldürdüler. Custer'ın çeyen kadınlarını tutsak olarak alıp götürdüğünü hatırlayan Uzun Boğa bir çiftlik evinden 2 beyaz kadın aldı. Kadınların ikisi de Alman göçmeniydi. Maria Vichelle, Susan Allerdis. Çeyenler söyledikleri tek bir sözü anlamıyordu kadınların. Aslında kadınlar her geçen gün yük olacaktı Kızılderililere besbelli. Ama Uzun Boğa tutsak olarak beraberlerinde götürülmelerinde ve mavi ceketliler çeyen kadınlarına nasıl davrandıysa bunlara da öyle davranılmasında ısrar etti. Uzun Boğa ve halkı her yerde kendilerini arayan atlı askerlerden sakınmak amacıyla durmadan kamp değiştiriyor ve hep hareket halinde oluyordu. Nebraska'dan Colorado'ya doğru batıya ilerliyorlardı. Uzun Boğa çetesine Platte Irmağı'nı aşacaklarını umut ettiği Summit Springs'e ulaşıncaya kadar Temmuz gelmişti. Irmakta sular yüksek olduğundan geçici bir kamp kurmak zorunda kaldılar. Uzun Boğa bazı delikanlıları ırmağa geçecekleri yeri sopalarla işaretlemeye gönderdi. Artık kirazların olgunlaştığı ay gelmişti, havalar iyiden iyiye ısınmıştı. Çeyenlerin çoğu çadırlarının gölgesinde dinlenmekteydi. O gün bir rastlantı sonucu binbaşı Frank Norton, Pawnee kolcularını kaçmakta olan çeyenlerin izini buldu. Bunlar 4 yıl önce General Connor'la birlikte Powder Irmağı bölgesine giden ve Kızıl Bulut'un savaşçıları tarafından kovalanan paralı askerlerdi. Pawnee'ler ve General Carr'ın mavi ceketlileri kesinlikle hiçbir uyarıda bulunmadan Uzun Boğa'nın kampına saldırdılar. Askerlerin saldırısı doğudan batıya doğru olduğundan çeyenler olsa olsa güneye doğru kaçabilirlerdi. Atlar sağa sola kaçışıyor, erkekler onları yakalamaya çabalıyor, kadınlar ve çocuklarsa kaçmaya çalışıyorlardı. Çoğu kaçamadı. Uzun Boğa ile 20 kadar Kızılderili bir koyağa sığındılar. Aralarında Uzun Boğa'nın karısı, çocuğu ve 2 Alman kadın tutsakta vardı. Pawnee paralı askerleri ve mavi ceketliler kampa saldırdığında koyağın ağzını savunan 12 savaşçı da orada can verdi. Uzun Boğa baltasıyla koyağın yamacında delikler açarak yukarı tırmandı, oradan saldırganlara ateş etmeye koyuldu. Bir kez ateş etti, hemen eğildi. Sonra ama yeniden ateş etmek üzere başını kaldırdığında beyninin ortasına bir kurşun yedi. Pawnee'lerle askerler birkaç dakika içerisinde koyağa doluştular. Uzun Boğa'nın karısı ve çocuğu dışında bütün çeyenler öldürüldü. Bu arada Alman kadınların ikisi de vurulmuştu ama biri ölmemişti. Daha sonraları beyazlar tutsakları Uzun Boğa'nın vurduğunu söylediler. Ama Kızılderililer Uzun Boğa'nın kurşunlarını bu kadar enayice harcayabileceğini hiçbir zaman inanmadılar. Gagaburun ölmüştü, Kara Kazan ölmüştü, Uzun Boğa ölmüştü. Artık hepsi de iyi birer Kızılderiliydiler. Tıpkı antiloplar ve yaban sığırları gibi onurlu, çeyenlerin sayısı da günden güne azalıyor, soyları yok olmaya yüz tutuyordu. 8. Denehogava'nın yükselişi ve düşüşü. 1869. 4 Mart. Ulysses Grant başkanlık görevine başlıyor. 10 Mayıs. Union Pacific ve Central Pacific demiryolları birleşiyor ve bir kıtayı baştan başa kat eden ilk demiryolu kurulmuş oluyor. 13 Eylül. Jay Gould'la James Fisk altın piyasasını tek ellerine geçirmeye kalkışıyor. 24 Eylül. Hükümet altın fiyatını düşürmek amacıyla piyasaya altın sürüyor. Kara Cuma küçük spekülatörlerini mali yıkımı uğratıyor. 24 Kasım. Amerikalı Kadının Oy Hakkı Derneği kuruluyor. 10 Aralık. Wyoming'de kadınların oy kullanmasını ve seçilmesini sağlayan kanun kabul ediliyor. 30 Aralık. Philadelphia'da Emeğin Şövalyeleri Örgütü kuruluyor. Mark Twain'in Dışarıdaki Masumlar adlı eseri yayınlanıyor. 1870. 10 Ocak. John D. Rockefeller petrol sanayisini tekeli altına almak amacıyla Standard Oil Company'yi kuruyor. 15 Şubat. Kuzey Pasifik Demiryolu'nun yapımına Minnesota'da başlanıyor. Haziran. Birleşik Devletler'in nüfusu 38.558.371'e ulaşıyor. 18 Temmuz. Vatikan Konseyi Roma'da papalığın yanılmazlığını kilisenin bir öğretisi olarak ilan ediyor. 19 Temmuz. Fransa Prusya'ya karşı savaş açıyor. 2 Eylül. 3. Napolyon Prusya'ya teslim oluyor. 19 Eylül. Paris kuşatması başlıyor. 20 Eylül. Tammany şirketinin patronu William M. Tweed New York City maliyesini soymakla suçlanıyor. 29 Kasım. İngiltere'de öğrenime zorunluluk konuluyor. New England'da tahtadan kağıt yapımına başlanıyor. Bu ülkede bir zamanlar baştan başa Mississippi'nin doğusundaki eyaletleri meydana getiren toprakları işgal eden Kızılderililer, eskiden son derece güçlü olan kabileler yaşadığı halde bunlar uygarlığın batıya doğru yürüyüşünü kökleştirmek için girişilen zorbaca çabalarla birer birer yok edilmiştir. Doğal ve anlaşma haklarının çiğnenmesine karşın çıkan kabilelerin üyeleri insanlık dışı bir şekilde vurulup öldürülmüş bütün bir kabileye köpek muamelesi yapılmıştır. Kızılderililerin yok olmamaları için yerlerinden çıkarılıp belli bir takım toprak parçalarına yerleştirilmeleri siyasetini soylu bir insanlık anlayışının yönettiği ileri sürülmüştür. Ama bugün Amerikan nüfusunun görülmemiş bir şekilde artması ve yerleşme merkezlerinin bütün bir batıya yayılması, kayalık dağlarının her yamacını da kaplaması sonucunda Kızılderili soyu ülkenin tarihinde karşılaşılmamış bir hızla yok olma tehlikesiyle yüz yüzedir.